Ayrım 15. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 136. 15. Hayatları birkaç gün mühim bir değişiklik göstermeden geçti. Ömer işine gidip geliyor, eve geç dönmemeye çalışıyor ve son haddine kadar mesut olduğunu her gün kendi kendine tekrarlıyordu. Macide konservatuvara devama başlamıştı. Yalnız akşamları daha erken çıkıyor, birkaç dükkana uğrayarak peynir, çay gibi kahvaltılık öteberi alıyor ve evde sofrayı hazırlayarak kocasını bekliyordu. Ellerindeki parayı ne kadar tasarruf etmek isteseler bir takım zaruri masraflardan kaçınamıyorlardı. Boyuna lokantada yemek başa çıkamayacağı için öğle yemeklerini dairede ve mektepte bazen ucuz bir kebapçıda idare ediyorlar. Akşamları da madamın mutfağında hazırladıkları çay ile kahvaltı ile geçiniyorlardı. Bunun için birkaç tabak, fincan, kaşık ve bir tepsi ve daha bir sürü ehemmiyetsiz, ucuz fakat hep birden oldukça büyük bir yekün teşkil eden eşya almak icap etmişti. Ay başına 10 gün kadar olduğu halde ellerinde ancak 6 liraları vardı. Daha iyi bir işe geçmek yahut maaşını artırmak için Ömer postanedeki akrabasını gördü. Münasip bir şekil olursa seni düşünürüm yolunda bir vaat aldı. Bu zatın vaziyetinden kendisi hakkında pek de hoş olmayan malumata sahip bulunduğunu sezdi ve bizim alçak müdür şikayet etmiştir diye söylendi. Halbuki bugünlerde ne kadar gayretimi arttırmıştım. Bizde hüsnü niyet hiçbir işe yaramıyor. Bir seneden beri mektup yazmaya bile üşendiği Balıkesir'den para istemek imkansız gibiydi. Belki de anası oğlunun bu vefasızlığını ancak onun kendisinden para filan istemediğini düşünerek mazur görüyordu. Para bulmak lazımdı. Ömer eskiden beri bu lüzumu hissederdi fakat hiçbir zaman kafası bu işle bu kadar çok uğraşmamıştı. Bütün sıkıntıları şimdi hatırlamakta güçlük çektiği bir takım tesadüflerle zail olur ortadan kalkar yahut devam etse bile senelerin verdiği bir alışkanlık sayesinde ona kısmen tabi görünürdü. Bir veya iki gün sıcak yemek bulamamak, bir ay ev kirasını atlayarak madamla hırlaşmak bugüne kadar ona büyük birer facia gibi görünmemişti. Halbuki şimdi daha küçük meseleler içini müthiş surette sıkıyor, onu çaresizliğe ve yeise düşürüyordu. Evvelce bir gün sonra ne yapacağım düşüncesine tamamen yabancı olduğu halde şimdi daha 5-6 gün idare edebiliriz ama ay başını nasıl bulacağız, aman yarabbi deli olacağım diye çırpınıyordu. Bir zamanlar herhangi bir arkadaşından 25-50 kuruş borç istemek gündelik işlerdendi. Bugün bunu da evli bir adamın hassasiyetine uygun bulmuyor, hummalık kafasında bin türlü olmayacak tasavvurlar gezdirerek dolaşıyordu. Beyoğlu'ndaki dükkanların önünden geçerken gördüğü her şey içini sızlatıyor ve hırsını arttırıyordu. Gece böyle bir dükkanın cam mekanını kırıp yağma etmeyi, bazı mizah gazetelerinde yahut zabıta hikayelerinde okuduğu ustalıklı dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarını tatbik etmenin mümkün olup olmadığını düşünüyor ve bu tasavvurlarında pek de gayri ciddi bulunmuyordu. Bir gün bir tütüncü ona 1 liranın üstünü vereceği yerde yanlışlıkla 4 lira ve bir sürü ufaklık verdi. Evvela Ömer de işin farkına varmadı. Fakat birkaç adım ayrılır ayrılmaz avucunda tutup henüz cebine koymadığı paralara bakmaya başladı. Kafası muhtemel bir tehlikeyi kovmak ister gibi derhal işlemeye ve onun kulağına ''Deli misin, herifin kaybıyla kendi kazancını mukayese et. O belki farkına bile varmayacak fakat sen rahat bir nefes alacaksın, aptallık etme. O kim bilir günde kaç zavallıyı kafese koyuyor.'' diye fısıldamaya başlamıştı. Ömer ''Canım bu sebepler olmasa da geri verecek değilim.'' demek isteyen bir baş sallamasıyla yoluna devam etti. Bundan sonra uzun müddet her alışveriş ettiği yerden kendisine fazla para verilmesini bekledi. Fakat tesadüf bir lütufta daha bulunmakla nedense geç kalıyordu. Evvelce eski elbise ve ayakkabılarını satmak suretiyle 5-10 kuruş bulabilirdi. Şimdi ise Macide'nin yanında böyle bir şeyi bahis mevzu etmekten utanıyordu. Zaten bu birkaç gün içinde Macide'ye karşı birdenbire kapanmıştı. Kafasındaki münasebetsiz tasavvurları ona göstermekten, hatta bir parçasını olsun sezdirmekten adam akıllı korkuyordu. Macide bir şey görecek halde değildi. Hem mektep hem ev işleri ona göz açtırmıyordu. Dinlenmek için kendisine kalan kısa zamanları bile odanın şurasını burasını düzeltmek, Ömer'in çamaşırlarıyla meşgul olmak, ufak tefek şeyler yıkamak suretiyle dolduruyordu. Biraz da etrafına bakınmak imkanını sabahleyin mektebe giderken ve akşam dönüşte dükkanlara uğrarken bulabiliyordu. Çok kere cadde üstündeki kibarca bir pastaneye girerek akşam çayı için 5-10 kuruşluk bisküvi alırdı. Satıcı kızlar paket yapıncaya kadar bir iskemlede oturuyor ve etrafındaki kalabalığı seyrediyordu. Bu pastane iki kısımdı. Bir tarafı masalar ve koltuklarla geniş bir pasta salonu, öteki tarafı satış yeriydi. Ortadaki uzun ve tezgah kılıklı bir masanın kenarında bir sürü insan toplanıyor ve gülüşerek ayakta öteberi yiyor ve içiyordu. Macide 6-7 aydan beri İstanbul'da olduğu ve hemen hemen her gün Beyoğlu'na çıktığı halde bu tip insanları bu kadar yakından ve bu kadar toplu bir halde görmüş değildi. Ağzı yarı açık bir halde kenarda bir iskemlenin üzerinde oturuyor ve satıcılar eline paketini verdikten sonra bile uzun zaman orada kalıyordu. Buraya gelenlerin çoğu 14 ile 25 yaş arasında genç insanlardı. Bir balodan yeni fırlamış gibi binbir çeşit elbise içinde ve gizli bir el etrafında daima gıdıklanıyormuş gibi kıvrılıp fıkırdayarak dondurmalarını yalayan genç kızlar ve suratlarının kaba, küstah ve aptal ifadelerinden sporcu oldukları anlaşılan delikanlılar vakıf gözlerle birbirlerini ölçüyorlardı. Erkekler mühim miktarını terzilere borçlu oldukları geniş omuzlarından kah birini kah ötekini ileri sürüp mutlak surette bir hiçlik ve zavallılık ifade eden fakat süzgün olmaya da ayrıca çalışan bakışlarla bu çocuk denecek yaşta boyanmaya ve nefsini arz etmeye başlayan kızlara sokuluyor ve bağıra bağıra konuşuyorlardı. Söyledikleri şeylerin ne olduğunu Macide tamamıyla işitemiyor fakat her kelimeden sonra ortalığı saygısızca dolduran kahkahaları fevkalade boş ve ürpertici buluyordu. Bilhassa kızlara o zamana kadar görmediği garip mahlukatlar gibi bakıyordu. Suni boyalı ve suni kıvırcık saçlarını bir taraftan bir tarafa fırlatmak için başlarını suni şekilde ve hızla çeviren, suni kırmızı dudaklarını büzerek enteresan olmak ve üçüncü sınıf film yıldızlarına benzemek isteyen, buna rağmen ne kadar biçare oldukları, tesadüfen rol yapmadıkları her anda derhal görünüveren bu kızcağızlara karşı içinde samimi bir tecessüs bulunuyordu. Bir insanın nasıl olup da kendini bu kadar inkar edebileceğini anlamıyordu. Mesela hemen her gün orada görülen ve arkadaşları arasında mühimce mevkii olduğu anlaşılan Peri isminde bir kız vardı. İsmi sahiden Peri miydi, Perihan'dan mı çevrilmişti yoksa büsbütün başka bir şey miydi, Macide bunları bilmiyordu. Yalnız pek de aptal olmadığı görülen kızın periliğinden veya insanlığından ortada bir şey kalmamış gibiydi. Cebinden çantayı çıkarışı, kendi hareketi değildi. Pastayı ağzına götürüşü, bir erkeğe lakayt olmak isteyerek el uzatışı, gülmek isteyişi, ciddi olmak isteyişi hep kendine yabancı hareketler, uzun zamandır çalışıldığı halde bir türlü benimsenememiş iğreti tavırlardı. Ekseriya çiklet çiğneyen ve bunu dilleriyle bir avurtlarından öbürüne naklederken ağızlarına korkunç şekiller vermeyi pek cazip bulan delikanlılar daha az merak vericiydiler. Vücutlarının iriliğine göre kendi aralarında itibarları azalıyor veya çoğalıyor ve ekseriya küçük olanlar irilere yaşa filan bakmayarak ağabey diye hitap ediyordu. Bu iriler genç kızları hakim ve bön bir bakışla hemen cezbetmeyi muvafık buldukları halde sıskalar avaz avaz bağırarak konuşmayı ve el şakaları yaparak kahkahalar savurmayı daha alaka verici bir hareket sayıyorlardı. Macide orta mektepteyken de arkadaşlarını pek beğenmezdi. Konservatuvarda tesadüf ettiği ve pek az konuştuğu kızlar hakkında ise henüz fikri yoktu. Yalnız muhakkak olan bir şey, buradakilerin şimdiye kadar gördüklerine asla benzemedikleri ve daha acayip olduklarıydı. Konservatuvardaki kızlar ne olursa olsun bir işle uğraşıyorlardı. Yalan yanlış, severek veya laf olsun diye kendilerini bir sanata bağlamışlardı. Orta mektepteki arkadaşları ise sadece hiçti. Fakat burada gördükleri, bunlar hiçten daha ileri, daha müthiş, daha fazlaydılar. Bunların her tavrı Macide'nin sinirlerine bir kamçı darbesi gibi tesir ediyordu. Kendi kendine, böyle mahlukların arasında yaşanır mı diyordu. Acaba bütün insanlar böyle mi yoksa daha beter mi? Belki de beter. Çünkü yeni gördüğüm her muhit eskisinden bir derece daha fena oluyor. Mesela orta mektepte. Her şeye, bütün dedikodulara, manasızlıklara rağmen bir parça arkadaşlık bulmak mümkündü. Müdür bey bile bütün fesatlığına rağmen tamamıyla fena bir insana benzemezdi. Kocaman ve boş evimizin ne olursa olsun bana hoş gelen tarafları vardı. Halbuki buraya geldim. Emine teyzeler benim Balıkesir'deki muhitimden daha mı iyiydiler? Ne gezer? Belki 5-10 misli daha fena. Galip amcandan Semiha'ya kadar hepsine bir özentilik çökmüş. Komşuları da kendileri gibi. Dedikoducu, düşüncesiz insanlar. Oradan bu tarafa geldim. Halbuki burada gördüklerim hepsinden beter. Ne Balıkesir'de, ne Şehzade başında bu kadar saçma sapan insanlar yoktur. Hiç olmazsa bu kadar toplu halde yoktur. Asla bunların arasında yaşanmaz. Ömer olmasa bir dakika durulmaz. Ona da söylemeli. Vaziyetimiz müsait olunca hemen başka bir tarafa gitmeliyiz. Daha tenha bir yere. Bir müddet durup gözleri daldıktan sonra düşüncelerine şöyle devam ediyordu. Fakat nereye? Dünyada yalnız yaşanır mı? Ama insan ahbap bulur. Kimi? Ben nereden ahbap bulurum? İşte Ömer'in arkadaşlarından da hoşlanmadım. O, hiç hoşlanmadım. Acaba ben kendim mi tuhaf bir insanım? Belki beni de etrafımdakiler manasız bulurlar. Hatta sıkıcı. Ama Ömer böyle bulmuyor. Ya günün birinde o da benden sıkılmaya başlarsa? Eyvah! Sol elini çaresizlik ifade eden bir hareketle ağzına götürüyor ve kendi kendine sus, sus der gibi avucun içiyle dudaklarına bastırıyordu. Ömer ise Macide'den sıkılmak şöyle dursun, diğer taraflarda bunaldıkça ona gidip derdini dökmeyi, ona yanaklarını okşatmayı düşünerek kuvvet bulmaya, birçok şeylere tahammüle çalışıyordu. Dairedeki vaziyetinde hala bir değişiklik yoktu. Ay başına bir şey kalmamıştı. Nüfuzlu akrabasını bir kere daha görmüş fakat evlendiğini cesaret edip söyleyememişti. Onun çalış amirlerinin takdirini muhabbetini celbet, seni daha bir yere inha etsinler, önersinler. O zaman ben meşgul olurum yolundaki müsbet vaadi Ömer'in bu cihetten ümidini kırmıştı. Senelerden beri bir türlü edinemediği ve artık tamamen vazgeçtiği Darülfünun şehadetnamesi elinde olsa belki daha kolay bir yere kaplanabilirdi. Fakat bu düşünce de ona pek kuvvetli görünmedi. Bir felsefe mezununa herhangi bir Anadolu şehrinde 60-70 liralık muallimlikten başka ne istikbal vaat ediliyordu ki? Ömer İstanbul'dan ayrılmayı aklına bile getirmek istemiyordu. Buraya bütün azasıyla, bütün hücreleriyle bağlı bulunduğunu hissediyor ve bunu kendisine karşı şöyle izah etmeye çalışıyordu. Bir fikir adamı kafası adam akıllı teşekkül etmeden İstanbul'dan ayrılamaz. Kültür merkezimiz maalesef şimdilik bir tane ve o da İstanbul. Dışarıda dimağların inkişafının nasıl yavaşlayıp durduğunu görüyoruz. Tatillerde gelen arkadaşlarıma bir bakmak kâfi. Lakin nefsine karşı daha samimi olduğu anlarda bu kültür merkezinin ehemmiyetini lüzumundan fazla büyüttüğünü itiraf etmeye mecbur oluyordu. Hadi canım diye bazen kendisinden daha çok İstanbul'a aşığı olan arkadaşlarıyla münakaşa ederdi. İstanbul'dan ayrılmak istemiyoruz fakat senede kaç defa kütüphaneye gideriz? 3-5 cadde ile bir o kadar kahveden başka ne biliriz? Fikir hayatı, fikir hayatı diyoruz. En kabadayımız bile gevezelikten başka ne konuşuyor? Kahve münakaşalarıyla zihnimizi inkişaf ettirdiğimizi sanmakla pek akıllıca bir iş yaptığımıza kâni değilim. Bizi buraya asıl bağlayan bir alışkanlıktır. Biz burada maksatsız yaşamayı ve boş beyinle dolaşmayı tatlı bir meşgale haline getirmek yolunu keşfetmişiz. Hepimiz İstanbul'a bağlayan sadece bu. Burada insan kafasını zerre kadar işletmeden mütefekkir, düşünen bir kimse olduğuna inanmak ve buna başkalarını inandırmak imkanına malik. Bu şehrin ve buradaki muhitlerin dayanılmaz cazibesi işte bundan ibaret. Bütün bu doğru düşüncelerine rağmen Ömer de kendini bir türlü bu muhitlerden ayıramıyordu. Evlenmeden evvel bile birkaç arkadaşıyla basık tavanlı bir meyhanede içki içerken düşünmeye başlar ve anason kokulu ağızlardan mühim bir eda ile çıkan nükteleri ve hikmetleri yersiz, gayesiz ve lüzumsuz bulurdu. Arkadaşlarını hiçbir zaman son haddine kadar sevmemiş, hele asla takdir etmemişti. Buna rağmen birçok günler bu meyhane alemlerini, bu saçma sapan konuşmaları tahassürle, özlemle hatırlıyor, tekrar toplanıp oturmak için adeta uzvi bir ihtiyaç duyuyordu. Macide ile birleştiklerinin haftasından itibaren bu istek içinde yeniden belirmeye başlamıştı. Dairede memurlara, müdüre, nüfuzlu akrabasına, saçma sapan kayıt muamelelerine veya veznedarın haline içerlediği zaman karısının yanına gidip dert yanmak arzusunun yanında bir de bu 3-5 arkadaş toplanıp içimizi döksek temennisi kendini gösteriyordu. Ciddi meselelerden bahse kalkışanların derhal ahlakasızlık, hatta alayla karşılaşarak susmaya mecbur oldukları bu içki toplantılarında hiç kimsenin dert dökmesine imkanı olmadığını biliyordu. Herkesin iyi ve samimi bir niyetle başladığı muhakkaktı. Fakat kafaların doğru dürüst işlemeye alışmamasından doğan bir şaşkınlık ve bir fikir itimatsızlığı her münakaşayı, her mükalemeyi derhal soysuzlaşıyordu. Bir şeyler düşünmek ve düşündüklerini birbirlerine söylemek arzusunu muhakkak ki samimi olarak ve şiddetle hisseden bu gençler, her şeye rağmen ümitlerini kaybetmiyorlar ve bu akşam şöyle bir oturup konuşalım derken bu konuşmanın mütekabil, karşılıklı bir hırlaşma ve küçük düşürmeden başka bir şey olmayacağını bilmez görünüyorlardı. Ömer'in böyle toplantıları özlemesinin bir sebebi daha vardı. dairede eskisi gibi lakayt duramadığını, kafasını başkalarında görüp de gülünç bulduğu ekmek parası düşüncelerinin doldurduğunu, birçok hürriyetlerini tahdit etmeye mecbur kaldığını hissettikçe iptidai bir isyan duyuyor ve "Hayır, ben keyfimin istediğini yapmakta daima serbestim" diye kendini kandırabilmek için vesileler arıyordu. Bir akşamüstü 2-3 arkadaşının oturduğunu görüp tesadüfen uğradığı bir birahanede geç vakte kadar kalmasının sebebi, o kalmak istedikçe çocuklardan birkaçının birden "ısrar etmeyin, gitsin karıdan dayak yer sonra" diye soğuk şakalar yapmaları olmuştu. Ömer bu nevi sözlerin salakça olduğunu bilse bile tahlil edemediği bir takım hislerin tesiriyle onlara ehemmiyet veriyor, hatta çok kere hareketlerini bunlara göre tayin etmeye mecbur kalıyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 144.